Ayrım 39, Yaşam ve Yazgı 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 431. Yershov Dekovil yolunun son noktasına ancak 3. gün varabildi ve yakasında teğmen işaretleri bulunduğu, belgeleri kurallara uygun olarak çıkarılmış olduğu halde her an kendisine "Haydi torbalarını topla" demelerini ve kampa götürmelerini bekliyordu. Buralarda hava bile sanki bir tür dikenli telle çevrilmiş gibiydi. Sonra 1,5 tonluk bir kamyonun kasasında 70 kilometre daha gitti. Yol bataklıkların ortasından geçiyordu. Kamyon Yershov'un babasının çalıştığı Okbu Sovhozu'na aitti. Dipnot, Okbu, SSCB Halk Komiserleri Konseyi nezdinde Birleşik Devlet Siyasi Yönetimi, 1922-1934. Kamyonun kasası tıka basa doluydu. Ağaç kesimine götürülmüş sürgün işçiler kampa dönüyorlardı. Yershov onlara soru sormaya çalışıyordu ama işçiler tek sözcükle yanıt veriyorlardı. Besbelli Yershov'un üniformasından korkmuşlardı. Akşama doğru kamyon bir ormanın kıyısıyla bir bataklığın kıyısı arasına yapışmış küçük bir köye geldi. Bir kuzey bataklığındaki kampın ortasında o sessiz ve sakin gün batımını hiç unutmamıştı. Köy evleri akşam ışığında katrana batırılmış gibi kapkara görünüyordu. Toprak bir eve girdi, onunla birlikte akşam ışığı da girdi. Karşısına çıkan ise rutubet, boğucu bir hava, yoksul yiyeceklerin, yoksul giysilerin ve yatakların kokusu, dumanlı bir sıcaklıktı. Bu karanlığın içinden anlatılması olanaksız ifadesiyle Yershov'u alt üst eden güzel gözleri ve zayıf yüzüyle babası çıktı. Yaşlı, zayıf, kaba kollar oğlunun boynuna sarıldı ve genç komutanın boynuna sarılan bu bitkin, yaşlı kolların kasılmasında ürkek bir yakınma ve öyle bir acı, öyle saf bir korunma ricası vardı ki, Yershov bütün bunlara bir tek şeyle karşılık verdi. Ağlamaya başladı. Sonra 3 mezarın başında durdular. Annesi ilk kış ölmüştü. Ablası Anyuta 2., Marusya ise 3. kış. Kampın kıyısındaki mezarlık köyle birleşmişti ve köy evlerinin duvarlarının alt kısımlarında ve toprak damların yan taraflarında, mezar tümseklerinin üstünde ve bataklık tümseklerinde aynı yosun büyümüştü. Annesi ve kız kardeşleri soğuğun nemi dondurduğu kışında mezarlık toprağının yanına yaklaşan karanlık bataklık yaşamı yüzünden kabardığı sonbaharda da bu göğün altında öylece kalacaklardı. Baba hiçbir şey söylemeyen oğlunun yanında dikiliyor, konuşmuyordu. Sonra gözlerini kaldırdı, oğluna baktı ve kollarını iki yana açtı. "Ölenler de, kalanlar da bağışlayın beni, sevdiklerimi koruyamadım," dedi. Gece babası anlatıyordu. Sakin sakin, alçak sesle konuşuyordu. Anlattığı konuda insan ancak sakin sakin konuşulabilirdi. Feryat ederek, gözyaşları dökerek konuşulamazdı. Üzeri gazete kağıdıyla örtülü kutuda oğlunun getirdiği yiyecekler ve yarım litrelik bir vodka şişesi vardı. Yaşlı adam konuşuyor, oğlu ise yanına oturmuş onu dinliyordu. Baba açlığı, köydeki tanıdıklarının ölümünü, aklını kaçıran yaşlı kadınları, bedenleri bir balalaykadan, bir tavuktan daha hafif olan çocukları anlatıyordu. Bir açlık ağıdının gece ve gündüz köyün üzerinde durduğunu anlatıyordu. Pencereleri kararmış, kapılarına tahtalar çakılmış köy evlerini anlatıyordu. Çatısı delik, sobalı bir yük vagonunda yaptıkları 50 günlük kış yolculuğunu, trende günlerce canlılarla birlikte giden ölüleri anlatıyordu. Sürgünlerin yayan yürüdüklerini ve kadınların çocuklarını kucaklarında taşıdıklarını anlatıyordu. Yershov'un hasta annesi bu yolu bilinci kararmış, ateşler içinde yaya olarak sürüne sürüne geçmişti. Kışın ne bir toprak damın ne bir barınağın olmadığı bir ormana nasıl getirildiklerini, bu ormanda ateş yakarak, ak ağaç dallarından yatak yaparak, kazanlarda kar eriterek nasıl yeni bir yaşam kurduklarını, ölenleri nasıl gömdüklerini anlattı. "Hepsi Stalin'in emriydi," dedi babası ve bu sözlerinde öfke, kızgınlık yoktu. Basit insanların sarsılmak bilmez güçlü bir yazgıdan söz ettikleri gibiydi. Yershov izinden dönmüş ve Kalinin'e bir dilekçe yazıp en yüksek yerden akıl almaz bir bağışlanma rica etmiş, masum bir insanın bağışlanmasını, yaşlı adamın oğlunun yanına gitmesine izin verilmesini rica etmişti. Ancak mektubu Moskova'ya kadar gidemedi. Yershov ise komutanlığa çağrılmış, yazdığı dilekçe onun Ural'a yaptığı yolculuğun ihbarı olmuştu. Yerşov ordudan atılmıştı. Bir inşaata girmiş, biraz para kazanıp babasının yanına gitmeye karar vermişti. Ancak kısa bir süre sonra Ural'dan gelen bir mektup babasının ölüm haberini vermişti. Savaşın başlamasından 2 gün sonra yedek teğmen Yerşov askere çağrıldı. Roslav yakınlarındaki çarpışmada ölen alay komutanının yerini almış, kaçan askerleri toplamış, düşmana karşı saldırıya geçmiş, nehir geçişini kesmiş, başkomutanlık yedeğinden ağır silahların teminini sağlamıştı. Omuzlarına binen yük arttıkça omuzları daha da güçlenmişti. Sahip olduğu güçten kendisinin de haberi yoktu. Boyun eğmek onun yapısına uygun bir şey değildi. Zorbalık arttıkça dövüşme isteği de o kadar artıyor, alevleniyordu. Bazen Vlasov'un askerlerinden neden bu kadar nefret ettiğini soruyordu kendi kendine. Vlasov'un bildirilerinde babasının anlattığı konudan söz ediliyordu. Bunun gerçek olduğunu Yerşov da biliyordu. Ama bu gerçeğin Almanların ve Vlasovcuların ağzında yalan olduğunu da biliyordu. Almanlarla savaşırken özgür Rus yaşamı için savaşmış olacağını, Hitler'e karşı kazanılacak zaferin aynı zamanda annesinin, kız kardeşlerinin, babasının öldükleri kamplara karşı da bir zafer olacağını hissediyor ve anlıyordu. Yerşov acı ama güzel bir duygu yaşıyordu. Kağıt üzerindeki özelliklerin bir öneminin kalmadığı burada güçlü olan oydu. İnsanlar onun peşinden geliyorlardı. Burada ne yüksek rütbelerin, ne nişanların, ne özel birliklerin, ne birinci şubenin, ne Raykom'dan gelen telefonun, ne siyasi şube başkan yardımcısının düşüncesinin önemi yoktu. Mostovoskoy bir keresinde ona şöyle demişti. Çok önce Heinrich Heine elbiselerimizin altında hepimiz çıplak dolaşıyoruz demiş. Ancak biri resmi ceketini üstünden çıkarıp kansız, acınacak haldeki bedenini gösteriyor, diğerlerini ise dar giysileri çirkinleştiriyor. Onlar da bu dar giysiyi çıkarıyorlar ve gerçek güç kimdeymiş anlaşılıyor. Yerşov'un hayal ettiği şey bugün bir iş halini almıştı ve Yerşov bu işi yeniden düşünüyordu. Konuyu kime açacak, yanına kimi çekecek zihninden seçiyor, insanların bildiği iyi ve kötü yönlerini tartıyordu. Yeraltı karargahına kimler girecekti? Kafasında 5 isim ortaya çıkmıştı. Küçük zayıflıklar, tuhaflıklar. Hepsini yeniden gözünde canlandırıyor. Önemsiz şeyler ağırlık kazanıyordu. Guts'un general otoritesi vardı. Ama iradesiz, korkak, görünüşe bakılırsa da cahildi. Yanında zeki bir kurmay yardımcısı olduğunda iyiydi. Komutanların ona hizmet etmelerini, yedirip içirmelerini beklerdi. Onların hizmetlerini yapmak zorunda oldukları bir şey gibi görür teşekkür etmezdi. Galiba aşçısını karısından ve kızından daha çok anımsıyordu. Bol bol avdan söz ediyor, ördekleri, kazları, Kafkasya'daki görevini, yaban domuzlarını ve dağ keçilerini anımsıyordu. Görünüşünden çok içki içtiği belli oluyordu, övüngen biriydi. Sık sık 1941'deki çarpışmalardan söz ediyordu. Ne sağındaki ne solundaki çevresindeki hiç kimse haklı değildi. General Guts her zaman haklıydı. Başarısızlıklarda yüksek komutanlığı asla suçlu bulmuyordu. Gündelik işlerde ve ilişkilerde deneyimli, görmüş geçirmiş bir sekreter kadar inceydi. Yerşov'un elinde olsa General Guts'a değil Kolordu alay komutanlığını bile emanet etmezdi. Tugay komiseri Osipov zeki bir adamdı. Birdenbire gülümseyip yabancı bir toprakta az kan dökerek nasıl savaşılacağı üzerine bir şeyler söyler, kahverengi gözleriyle bir bakış atardı. Bir saat sonra kuşkulandığı birini taş gibi sert bir dille çoktan azarlamış ve öğüt veriyor olurdu. Ertesi gün ise yine burun deliklerini oynatır ve peltek peltek şöyle derdi. ''Evet arkadaşlar, biz herkesten yüksek, herkesten ileri, herkesten hızlı uçuyoruz. İşte uçmaya başladık bile.'' Savaşın ilk aylarındaki yenilgi hakkında zekice sözler ederdi. Ama içinde acı keder yoktu. Bir satranç oyuncusunun soğukkanlılığıyla konuşurdu. İnsanlarla serbest, kolay ama yapmacık bir şekilde konuşurdu. Gerçek bir arkadaşın basitliğini görmek mümkün değildi konuşmasında. Kotikov'la konuşmaları onu gerçekten ilgilendiriyordu. Bu Kotikov, Tugay komiserinin neden ilgisini çekiyordu? Osipov'un deneyimi çok fazla, insanları iyi tanıyor. Bu deneyim çok gerekli, yeraltı karargahında Osipov olmadan olmaz. Ancak onun deneyimi yardımcı olmanın yanı sıra engel de olabilir. Osipov bazen ünlü askerlerle ilgili gülünç hikayeler anlatır, onları samimi arkadaşlarıymış gibi Sema Budenli, Andriyusha Yeremenko diye adlandırırdı. Bir keresinde Yaşova şöyle demişti: Tohachevski, Yegorov, Blue Hewer tıpkı seninle benim gibi suçlular. Kirillov ise Yerşov'a 1937'de Osipov'un akademi başkan yardımcısı olduğunu, onlarca insanı acımasızca ihbar ettiğini, onları halk düşmanı ilan ettiğini anlatıyordu. Hastalıktan çok korkan biri orasını burasını yoklar, dilini çıkarır ve gözlerini kısıp dili paslı mı diye bakar ama ölümden korkmadığı bellidir. Albay Zlato Krilets asık suratlı, dürüst, basit bir adam, alay komutanı. 1941'deki geri çekilmede yüksek komutanlığın suçu olduğu görüşünde. Zlato Krilets'in komutan ve asker olarak gücünü herkes hissediyor. Fiziksel olarak sağlam, sesi de güçlü. Kaçanlar ancak böyle bir sesle durdurulur ve hücuma kaldırılır. Küfürbaz biri. Açıklama yapmayı sevmez, emreder. Arkadaştır, kendi aş kabından askere çorba vermeye hazırdır ama çok kabadır. İnsanlar onun azmini her zaman hissederler. İş hayatında kıdemlidir. Bir bağırır, hiç kimse itaatsizlik edemez. Onu atlatamazsın, gözünden kaçmaz. Onunla iş yapılabilir ama çok kabadır. Kirillov zeki biri ama içinde bir tür disiplinsizlik var. En küçük bir şeyi bile fark eder ama her şeye yorgun, yarı açık gözlerle bakar. İlgisiz biridir, insanları sevmez ama onların zayıflıklarını ve alçaklıklarını bağışlar. Ölümden korkmaz, zaman zaman ölüme koşar. Geri çekilme konusunda belki de bütün komutanlardan daha akıllıca konuşur. Parti üyesi değildir. Bir keresinde şöyle demişti: Ben komünistlerin insanları daha iyi bir hale getirebileceklerine inanmıyorum. Tarihte böyle bir olay olmadı. Sanki her şeye karşı ilgisiz ama bir gece ranzasının üzerinde ağlıyordu. Yerşov'un sorusu üzerine uzun süre sustu, sonra alçak sesle Rusya'ya acıyorum dedi. Ama yumuşak biri, bir keresinde de ah müziği öyle özledim ki demişti. Dün ise deli gibi bir gülümsemeyle Yerşov dinleyin size bir şiir okuyacağım dedi. Yerşov şiiri beğenmemiş ancak sırnaşık bir şekilde aklına takılmıştı. Arkadaşım can çekişirken, çağırma yardıma insanları. İyisi mi ellerimi ısıtayım, tüten kanının üstünde. Ağlama korkudan küçük bir çocuk gibi. Yaralı değilsin, sadece ölüsün sen. İyisi mi çıkarayım çizmelerini ayaklarından. Daha savaşmak zorundayım ben. Bu şiiri gerçekten kendisi mi yazmıştı? Hayır hayır, Kirillov karargaha uygun değil. İnsanları nereye sürükleyecek kendini zar zor sürüklerken? İşte Mostovoskoy, kültürlü bir insan üstelik. Ağzın açık kalır, iradesi çelikten. Sorgularda taş gibi direndiğini söylüyorlardı. Şaşılacak bir şeydir ama Yerşov hiç kimseye sitem etmez. Ancak geçen günlerde Mostovoskoy'a şöyle demişti: Mihail Sidorovic, bütün bu kopuk takımıyla, şu çatlak ikon Nikov Morj'la ve şu tek gözü namussuz göçmenle ne diye çene çalıyorsunuz ki? Mostovoskoy alaycı bir tavırla, görüşlerimden vazgeçtiğimi, evangelist ya da hatta menşevik olduğumu mu düşünüyorsunuz diye sormuştu. Şeytan bilir demişti Yerşov, leş gibi kokmamak için leşe dokunma. Bu morj bizim kamplarda kalmış, şimdi Almanlar onu sorguya taşıyıp duruyorlar. Kendini satar, sizi de, size yakın olan insanları da satar. Ama şöyle bir sonuç elde etmişti. Yeraltı çalışması için ideal insanlar yoktu. Her birinin gücünü ve zayıflığını ölçmek gerekiyordu. Bu zor değildi. Ancak sadece insanı esas alarak işe yarayıp yaramayacağına karar verilebilirdi. Bunu ölçmek ise olanaksızdı. Bunu tahmin edebilir, hissedebilirdi insan ancak. O da işe Mostovoskoy'dan başladı. 74. Bölüm. Tuğgeneral Guts güçlükle nefes alır bir halde Mostovoskoy'un yanına geldi. Ayaklarını sürükleyerek yürüyor, inliyor, alt dudağını şişiriyor, yanaklarında ve boynundaki kat kat kahverengi deri kımıldıyordu. Bütün bu hareketleri, jestleri, sesleri eski güçlü şişmanlığından kalmıştı ve bunların hepsi şimdiki bitkin halinde tuhaf görünüyordu. ''Azizim'' dedi Mostovoskoy'a, ''size bir binbaşının bir kor generali akıl öğretmesinin doğru olmadığını söylemek benim gibi bir muhallebi çocuğuna düşmez. Açık açık söylüyorum. Siz bu Yerşov'la birlikte halkların kardeşliğini boşuna kurdunuz. Yerşov her şeyiyle açık bir insan değil. Askeri bilgisi yok. Zeka bakımından teğmen. Ama gözü komutanlıkta. Albaylara ders vermeye kalkışıyor. Bu adama karşı dikkatli olmak gerekir.
Saçmalıyorsunuz ekselansları, dedi Mostovoskoy.
Saçmalıyorum tabii, dedi Guts inleyerek. Saçmalıyorum tabii. Genel barakada dün 12 kişinin bu lanet olası Rus Kurtuluş Ordusu'na kaydolduğunu bildirdiler bana. Bunların kaçı zengin köylülükten gelmedir? Size sadece kendi kişisel düşüncemi söylemiyorum. Politik deneyime sahip biri olarak bu benim görevimdir.
Kastettiğiniz Osipov olmasın sakın, diye sordu Mostovoskoy.
Haydi o olsun diyelim. Siz bir teori adamısınız. Buradaki pisliği siz de anlamıyorsunuz.
Garip bir konuşma başlattınız, dedi Mostovoskoy. Uyanık olmak dışında insanlardan başka hiçbir şey beklenmeyeceğini düşünmeye başlıyorum. Kim önceden kestirebilirdi ki?
Guts bronşitine ve göğsündeki hırıldamaya kulak kabartmıştı. Korkunç bir sıkıntıyla şöyle dedi. Özgürlüğü görmek bana nasip olmayacak. Hayır, olmayacak.
Mostovoskoy generalin ardından bakarken kolunu sallayarak avucuyla diz kapağına vurdu. İçindeki kaygının ve sıkıntının nedenini birden anladı. İkon Nikov'un ona verdiği kağıtlar arama sırasında kaybolmuştu. İblis ne yazmıştı acaba? Belki Yerşov haklıdır. Zavallı İkon Nikov bir provokatördür ve bu kağıtları gizlice getirip eline tutuşturmuştur. Acaba İkon Nikov kağıtlara ne yazmıştı? Mostovoskoy İkon Nikov'un ranzasına gitti. Ancak İkon Nikov ortalıkta yoktu. Nereye kaybolduğunu ranza komşuları da bilmiyorlardı. Bütün bunlardan, yani kağıtların kaybolmasından, İkon Nikov'un boş ranzasından, bütün sorunların çözümünü dinde arayan bu meczupla konuşarak yanlış yaptığını anladı. Çernetsov'la tartışmıştı. Ama elbette tartışmaması gerekirdi. Ne gerek vardı tartışmaya? Zaten meczup kağıtları Çernetsov'un yanında vermişti Mostovoskoy'a. Muhbir de vardı, tanık da. Yaşamı dava için, mücadele için gerekliydi. Ama onu anlamsız bir biçimde yitirebilirdi. Yaşlı aptal, süprüntü heriflerle düşüp kalktın ve davayla, devrimci davayla uğraşman gereken bir günde kendini yerin dibine batırdın diye düşünüyordu. Ve canını yakan kaygı giderek büyüyordu. Çamaşırhanede Osipov'la karşılaştı. Tugay komiseri teneke ulukta zayıf elektrik lambasının donuk ışığında dolaklarını yıkıyordu. ''Size rastladığım iyi oldu,'' dedi Mostovoskoy. ''Sizinle konuşmam gerek.'' Osipov başını eğdi, etrafına bakındı. Islak ellerini yanlarına sildi. Duvardaki beton çıkıntıya iliştiler.
Mostovoskoy kendisiyle Yerşov hakkında konuşmaya başladığında Osipov, ''Ben de öyle düşünüyordum. Kerata her yere yetişiyordu.'' dedi.
Islak eliyle Mostovoskoy'un elini okşadı.
''Mostovoskoy yoldaş,'' dedi. ''Kararlılığınız beni hayran bırakıyor. Siz Lenin bölüğünden bir Bolşeviksiniz. Sizin için yaş diye bir şey yoktur. Hepimize örnek olacaksınız.''
Alçak sesle konuşmaya başlamıştı.
''Mostovoskoy yoldaş, savaşçı örgütümüz kurulmuş durumda. Zamanı gelene kadar bunu size söylememeye karar vermiştik. Yaşamınızı korumak istedik. Ama anlaşılan Lenin'in silah arkadaşı için yaşlılık diye bir şey söz konusu değil. Size açıkça söylüyorum, Yerşov'a güvenemeyiz. Nasıl derler, öz yaşam öyküsü son derece kötü. Hem kulak hem baskılar yüzünden kin duyuyor. Ama bizler gerçekçi insanlarız. Şimdilik o olmadan yapamayız. Ucuz bir şöhret kazandı. Bunu kabul etmemiz gerek. Partinin bazı aşamalarda bu tür insanlardan nasıl yararlandığını siz benden daha iyi bilirsiniz. Ancak onunla ilgili görüşümüzün gittiği yere ve zamana kadar şeklinde olduğunu bilmelisiniz.
Osipov yoldaş, Yerşov sonuna kadar bizimle gidecektir. Ben ondan kuşku duymuyorum.
Beton döşemeye düşen su damlalarının sesi duyuluyordu. ''Bakın ne diyeceğim Mostovoskoy yoldaş,'' dedi Osipov ağır ağır. ''Bizim sizden saklımız gizlimiz yok. Burada Moskova'dan gönderilmiş bir yoldaşımız var. Adını verebilirim, Kotikov. Yerşov'la ilgili olarak yalnız benim değil, onun da görüşü bu. Onun talimatları biz komünistler için yasa demektir. Olağanüstü koşullarda partinin emri, Stalin'in emri demektir.'' Ancak sizin düşünce kralı adıyla vaftiz ettiğiniz bu vaftiz oğlunuzla çalışacağız. Evet, karar verdik, çalışacağız. Tek önemli olan gerçekçi olmak, diyalektik olmaktır.
Size akıl vermek bize düşmez. Mostovoskoy susuyordu. Osipov onu kucakladı ve üç kez dudaklarından öptü. Osipov'un gözlerinde yaşlar parlıyordu. Sizi öz babam gibi öpüyorum dedi. Küçükken annemin beni kutsadığı gibi ben de sizi kutsamak isterim. Ve Mihail Sidorovich yaşamın zorluğuna ilişkin katlanılmaz, can yakıcı duygunun yok olduğunu hissetti. Tıpkı gençliğindeki gibi dünya yeniden parlak ve basit göründü. Bizimkiler ve düşmanlar diye ikiye ayrıldı. Gece özel barakaya SS'ler geldi ve 6 kişiyi götürdü. Mihail Sidorovich Mostovoskoy da bunların arasındaydı.
Birinci kitabın sonu. 25 Haziran 2016. Sayfa 442.